Ayrım 14.
Dipnot, Bacchanus E. Marcus, Zur Kritik des Hedonismus, Zifst F. Sozialforschung, 7, 1938. Ama daha önce dile getirmiş olduğumuz ve hedonistlerin doyurucu bir şekilde çözümleyemedikleri apaçık bir güçlüğün sıkıntısını çekmekteydi. Bu güçlük ise hedonizmin ilkelerinin tümüyle öznelci olan özyapısıydı. Hazcı tutumu düzeltmek için yapılan ilk girişim, haz kavramları içine nesnel ölçütler sokan Epikuros tarafından yapılmıştır. O, yaşamın ereğinin haz olduğunu vurguladığı halde, her hazın kendi başına iyi olmasına karşın tüm hazların seçilmemeleri gerektiğini dile getirmiştir. Çünkü bazı hazlar sonradan hazın kendisinden çok daha büyük acılara neden olmaktadır. Epikuros'a göre yalnızca doğru haz, insanın bilgece, iyi ve doğru bir biçimde yaşamasını sağlar. Gerçek haz, ruh dinginliğinden ve korkusuzluktan oluşur. Bu haz ancak ölçülülük ve öngörü sahibi ve bu yüzden sürekli ve dingin doyum uğruna hemen şu andaki hazını yatsımaya hazır olan biri tarafından elde edilebilir. Epikuros kendi yaşam ereği olarak haz kavramının ölçülülük, yiğitlik, adalet ve dostluk kavramları ile tutarlı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Ama o duyguyu aracılığıyla her iyi yargıladığımız yasa olarak kullanmakla temeldeki kuramsal güçlüğü ortadan kaldıramamıştır. Bu temeldeki güçlük öznel haz yaşantısı ile doğru ve yanlış hazla ilişkin nesnel ölçütü birleştirmesiydi. Ancak Epikuros'un öznel ve nesnel ölçütleri bir uyum içine sokma girişimi böyle bir uyumun var olduğunu öne sürmenin ötesine geçememiştir. Hazcı olmayan insancı hümanist filozoflar doğruluk ve genel geçerlik ölçütünü korumaya, buna karşın yaşamın son ereği olarak bireyin mutluluğu görüşünü yitirmemeye çalışarak aynı sorunla uğraşmışlardır. Doğruluk ve yanlışlık ölçütünü istekler ve hazları ilk kez uygulayan Platon olmuştur. Haz düşünce gibi doğru ya da yanlış olabilir. Platon, öznel haz duyumunun gerçekliğini yadsımaz ama haz duyumunun yanlış olabileceğine ve hazın düşünme gibi bilgi türünden bir işlevi olduğuna dikkati çeker. Platon bu görüşünü hazın bireyin yalnızca kalıtlanmış duysal bir parçasından değil, kişiliğinin tümünden doğduğunu ilişkin kuramı ile destekler. Buradan iyi insanların doğru hazları, kötü insanların ise yanlış hazları edindikleri sonucuna varır. Aristoteles de Platon gibi bir etkinliğin iyiliği ve bu nedenle de değeri için öznel haz yaşantısının bir ölçüt olamayacağını öne sürer. O der ki, bazı şeyler yapılan kötü olan kimselere hoş görünüyor diye onların bu gibilerden başkalarına da hoş görüneceğini düşünmememiz gerekir. Bu tıpkı hasta olan kimseler için yararlı, tatlı ya da acı olan şeylerin bizim için de öyle olduklarını söylemeye ya da renk körlüğü olan kimselerin beyaz olmayan şeylere beyazlık niteliğini yüklemelerine benzer. Dipnot, Aristoteles, Ethics 1173-21. Aşağı hazlar gerçek hazlar olmayıp ancak bozulmuş bir beğenisi olan kimselere gerçek hazlarmış gibi gelirler. Oysa gerçek haz adını nesnel bir şekilde hak eden hazlar insana yaraşır etkinliklere eşlik eden hazlardır. Dipnot AGK 1176A 1530. Aristoteles'e göre iki tür meşru haz vardır. Birinci türe gereksinmelerimizi giderme ve güçlerimizi gerçekleştirme süreci ile bağlantılı olan hazlar, ikinci türe ise edinmiş olduğumuz güçler uygulama ile bağlantılı olan hazlar girer. Hazın üstün olan tür ikincisidir. Haz insanın doğal durumdaki varlığının bir etkinliğidir, enerjiye. En çok doyum sağlayan ve yetkin olan haz kazanılmış ya da gerçekleştirilmiş güçlerin etkin kullanımında ortaya çıkan bir niteliktir. Bu haz neşe ve kendiliğindenliğin ya da engellenmemiş etkinliği dile getirir. Burada engellenmemiş, kalıplaşmamış ya da bastırılmamış anlamına gelir. Nitekim haz etkinlikleri böylece de yaşamı yetkinleştirir. Haz ve yaşam birbirlerine katılırlar ve ayrılmayı kabul etmezler. En büyük ve en sürekli mutluluk Tanrı'nınkine benzeyen usul etkinliği sonucunda doğar. İnsan kendinde bu tanrısal ögeden bir parça taşıdığı için böyle bir etkinliği sürdürecektir. Dipnot, bakınız Kit 7 bölüm 11-13 ve Kit 10. bölüm 4-7-8. Aristoteles böylece sağlıklı ve olgun kişinin öznel haz yaşantısıyla özdeş olan bir gerçek haz anlayışına ulaşmış oluyor. Spinoza'nın haz kuramı da belli yönleriyle Platon ve Aristoteles'inkine benzemektedir. Ama Spinoza onların çok ötesine geçer. O da neşenin, hazcılığın karşıtı olan okulun öne sürdüğü gibi bir günahkarlık göstergesi olmayıp doğru ya da erdemli yaşamın sonucu olduğunu inanmaktadır. Spinoza bu kuramı kendi insan bilimsel anlayışının bütün üstünde temellenen daha deneysel ve özgül bir neşe tanımı yaparak geliştirmiştir. Spinoza'nın neşe kavramı güç kavramı ile bağlantılıdır. Neşe insanı daha az yetkinlikten daha büyük bir yetkinliğe geçişidir. Dipnot, Ethics 3, Re Effects, Tanım 2, 3. Daha büyük ya da daha az yetkinlik, insanın gizil güçlerini gerçekleştirme ve böylece insan doğası örneğine daha çok yaklaşma konusundaki gücünün çok ya da az oluşu ile özdeştir. Haz, yaşamın ereği değildir ama insanın üretici etkinliğine kaçınılmaz bir şekilde eşlik eder. Kutsanmış olma ya da mutluluk, erdemin ödülü olmayıp kendisi bir erdemdir. Dipnot AGK Önerme 42. Spinoza'nın mutluluğa ilişkin görüşünün önemi onun devrimsel, dinamik güç kavramındadır. Yalnız birkaç önemli ad verecek olursak Goethe, Guyau, Nietzsche kendi etik kuramlarını aynı düşünce, yani hazın eylem için başlıca dürtü olmadığı ama üretici etkinliğe eşlik ettiği düşüncesi üstüne kurmuşlardır. Haz ilkesine ilişkin en geniş kapsamlı ve dizgesel tartışmalardan birini Spencer'ın etiğinde buluyoruz. Spencer'ın görüşlerini daha ileri düzeyde bir tartışma için yetkin bir başlangıç noktası olarak kullanabiliriz. Spencer'ın haz ve acı ilkesine ilişkin kilit noktası evrim kavramıdır. O, haz ve acının insanı birey olarak kendisi için yararlı olanı olduğu kadar, insan ırkına da yararlı olana göre eylemde bulunacak şekilde uyaran derin bilimsel bir işlevleri bulunduğunu öne sürer. Bu nedenle haz ve acı evrimsel süreç içinde gerekli etmenlerdir. Acılar organizmaya zararlı olan eylemlerin karşılıkları olduğu halde, hazlar ona mutluluk sağlayan eylemlerin karşılıklarıdır. Dipnot H. Spencer, The Principles of Ethics, New York, The Appleton Co., 1902, C1. Birey ya da tür, gün be gün haz verenin ardından giderek ya da haz vermeyenden kaçınarak canlı tutulur. Dipnot, AGK, sayfa 79-82. Haz, öznel bir yaşantı olduğu halde, yalnızca öznel öge aracılığıyla yargılanamaz. Onun nesnel bir yanı da vardır. Bu nesnel yan, insanın fiziksel ve ansal mutluluğudur. Spencer, günümüz kültüründe pek çok bozulmuş haz ve acı örneklerinin ortaya çıktığını kabul ediyor. O bu olayı toplumun çelişki ve yetkinsizlikleriyle açıklıyor. İnsanlığın tam anlamında toplumsallaşmış devleti uygulamasıyla özelde ve genelde gelecekteki mutluluğun sağlanacağını, eylemlerin ancak doğrudan doğruya haz verdikleri zaman tümüyle doğru olduklarını, acının yanlış eylemlerin asıl değil ama en yakın yardımcısı olduğu gerçeğinin kabul edileceğini öne sürüyor. Dipnot AGK sayfa 99. Spencer, acının yararlı ya da hazın zararlı bir etkisi olduğunu inananların istisnayı sanki kuralmış gibi gösteren bir saptırmanın suçlusu olduklarını söylemektedir. Spencer, hazın derin bilimsel işlevine ilişkin kuramını toplum bilimsel bir kuramla koşutluk içine koyar. O, insanın doğasının toplumsal yaşamın gereksinimlerine uyacak şekilde yeniden biçimlendirilmesinin, sonunda hoşa gitmeyen etkinlikleri bu gereksinimlerle karşıtlık içine sokarken, tüm zorunlu etkinlikleri hoşa gider kılacağını öne sürer. Dipnot AGK sayfa 183. Bundan başka bir ereği gerçekleştirmek için bir araç kullanmaya katılan hazın kendisinin bir erek haline geldiğini dile getirir. Dipnot AGK sayfa 159. Platon, Aristoteles, Spinoza ve Spencer'ın görüşlerinde yer alan ortak düşünceler şunlardır. 1. Öznel haz yaşantısı kendi başına yeterli bir değer ölçütü değildir. 2. Mutluluk iyi ile bağlantılıdır. 3. Hazın değerlendirilmesi için nesnel bir ölçüt bulunabilir. Platon doğru hazın ölçütü olarak iyi insan, Aristoteles insanın işlevini, Aristoteles gibi Spinoza da insanın kendi güçlerini kullanarak doğasını gerçekleştirmesini, Spencer ise insanın derin bilimsel ve toplumsal evrimini söz konusu etmişlerdir. Yukarıdaki haz kuramları ve hazın etikteki rolü bu kuramlar titiz araştırma ve gözlem tekniklerine dayanan yeterince arınmış verilerden kurulmadıkları için zarar görmüşlerdir. Bilinç dışı güdümlemeleri ve öz yapı dinamiklerini inceden inceye araştıran psikanaliz, bizim hazlı geleneksel görüş açısının ötesinde bir yaşam kuralı olarak daha ileri bir düzeyde tartışmamızı olanak sağlamaktadır. Psikanaliz hazcı, etiğe karşı çıkanlarca savunulmuş olan bir görüşü pekiştirir. Bu görüş, öznel doyum yaşantısının kendi başına aldatıcı olduğuna ve değerin geçerli ölçüde olamayacağına ilişkin görüştür. Mazoşist itilimlerin doğası ile ilgili psikanalitik bulgular, hazcı olmayan tutumun doğruluğunu pekiştirmektedir. Tüm mazoşist istekler kişiliğin bütününe zararlı olan şey konusundaki yiğin birer istek olarak betimlenebilirler. Daha açık biçimlerinde mazoşizm, fiziksel acı duymak için bir itilim ve bu acının ardından gelen hoşlanmadır. Mazoşizm, bir ruhsal bozukluk olarak cinsel heyecan ve doyumla bağlantılıdır. Burada söz konusu olan acı isteği bilinçli bir istektir. Ahlaksal mazoşizm, tinsel bakımdan zarar görmek, aşağılanmak, baskı altına alınmak itilimidir. Bu istek genellikle bilinçli değildir. Ama bağlılık, sevgi ya da özünün yatsımı olarak ya da doğa yasalarına, yazgıya ve insanı aşan öteki güçlere bir yanıt olarak ustalaştırılır. Psikanaliz, mazoşist itilimin ne kadar derinlerde bastırılmış ve ne kadar iyi ustalaştırılmış olduğunu gösterir. Ama mazoşist olaylar yalnızca nesnel olarak zararlı olan bilinç dışı isteklerin özellikle çarpıcı birer örneğidirler. Tüm nevrozlar, bir bireyin gelişmesini engelleyip bu gelişmeyi zarar verme eğilimi gösteren bilinç dışı çabaların sonucu olarak anlaşılabilir. Ansal hastalığın asıl özünde zararlı olan şeyi istemek yatar. Böylece her nevroz, hazın insanın gerçek çıkarlarıyla çelişkili olduğu gerçeğini pekiştirir. Nevrotik isteklerin doyumundan doğan haz bilinç dışı olabilir ama bu zorunlu değildir. Mazoşist sapkınlık, nevrotik istekten doğan bilinçli bir hazın örneğidir. İnsanları aşağılamaktan doyum sağlayan sadist kişi ya da istiflediği paradan haz duyan cimri, yiyin isteğinin doyumundan edindiği hazın ayırdığında olabilirdi, olmayabilirdi. Bu tür bir hazın bilinçli ya da bastırılmış olması iki etmene bağlıdır. Kişinin içindeki onun ust dışı çabalarına karşı koyan güçlerin kuvvetlerine ve toplumun törelerinin böyle bir hazdan hoşlanmayı doğru bulmasına ya da yasaklamasına. Hazın bastırılması iki ayrı anlam taşıyabilir. Tam olarak bütünleşmemiş ve daha sık görülen bastırma biçimi, içinde hazın ust dışı çaba ile değil ama daha çok bu çabanın ussallaştırılmış anlatımı ile bağlantı içinde bilinçli olarak duyduğu bir hazdır. Örneğin cimri, ailesi için duyduğu sakıngan özenden ötürü doyum duyduğunu düşünebilir. Sadist ise, duyduğu hazın haksız bir eylemin uyandırdığı bir ahlaksal öfke duygusundan doğduğunu düşünebilir. Bastırmanın daha köktenci bir tipi, içinde hiçbir hazın ayırdına varılmadığı bastırma tipidir. Sadist kişilerden çoğu başkalarının aşağılandıklarını görmenin kendilerine bir haz duygusu verdiğini büyük bir içtenlikle yadsıyacaklardır. Buna karşın bu gibilerin düşleri ve özgür çağrışımları çözümlendiği zaman bilinçli olmayan bir hazın varlığı da ortaya çıkmaktadır. Acı ve mutsuzluk da bilinçsiz olabilir ve bastırma hazla ilgili olarak betimlemiş olduğumuz aynı biçimlere bürünebilir. Kişi istediği ölçüde başarılı olamadığından, sağlığı bozulduğundan ya da yaşamındaki çok sayıda koşullar yüzünden kendisini mutsuz hissedebilir. Ama mutsuzluğunun temel nedeni, üretken yanının eksik oluşu, yaşamındaki boşluk, sevme konusundaki yeteneksizliği ya da kendini mutsuz kılan çok sayıda içsel kusurlar olabilir. O mutsuzluğunu sanki başka bir nedeni varmış gibi ussallaştırır ve böylece gerçek nedeni ile olan bağlantısını kavrayamaz. Yine mutsuzluğun daha tam bir şekilde bastırılması, bu mutsuzluğun bilincine hiçbir zaman varılmadığında görülür. Böyle bir durumda kişi gerçekten hoşnutsuz ve mutsuz olduğu halde çok mutlu olduğuna inanır. Bilinçsiz mutluluk ve mutsuzluk anlayışı ciddi bir tepkiyle karşılaşır. Bu tepki ya da karşı koyuşa göre mutluluk ve mutsuzluk, mutlu ya da mutsuz olmamız ilişkin bilinçli duygumuzla özdeştir. Bu yüzden bilmeden acı ya da haz duymak, haz ya da acı duymaya eşdeğerdedir. Bu savun önemi yalnızca kuramsal olmakta kalmamaktadır. O toplumsal ve etik kapsamı nedeniyle de çok büyük bir önem taşımaktadır. Eğer köleler kitle halinde kendilerine acı çektirdiğinin bilincinde değillerse nasıl olur da o kitlenin dışında biri insanın mutluluğu adına köleliğe karşı çıkabilir? Eğer çağdaş insan bizi kandırmaya çalıştığı ölçüde mutlu ise bu mümkün dünyaların en iyisini kurmuş olduğumuzu kanıtlamaz mı? Mutluluk yanılsaması yeterli değil midir? Yoksa daha çok kendi kendisiyle çelişkili bir kavram mıdır? Bu karşı çıkışlar mutsuzluk kadar mutluluğun da ruhsal bir durumundan daha fazla bir şey olduğu gerçeği görmezlikten geliyorlar. Mutluluk ve mutsuzluk gerçekte tüm organizmaya yani kişiliğin bütününe ilişkin durumların anlatımlarıdır. Mutluluk canlılığın düşünme ve duygu yayınlığının, üreticiliğin artışıyla mutsuzluk ise bu yetenek ve işlevlerin azalmasıyla bağlantılıdır. Mutluluk ve mutsuzluk öylesine tüm kişiliğimize bağlı durumlardır ki dile getiricileri çok kez bilinçli duygularımız değil de bedensel tepkilerimiz olur. İnsanın asık yüzü, üzüntülü ya da yorgun oluşu, baş ağrısı çekmesi gibi fiziksel belirtiler giderek daha önemli hastalık biçimleri çok kez mutsuzluğun dışlaşmalarıdır. Tıpkı fiziksel yönden çok iyi olma duygusunun mutluluğun belirtilerinden biri olması gibi. Gerçekten bedenimiz mutluluk durumu konusunda aldatılmayı anladığımızdan daha az yatkındır. İnsanın ne ölçüde mutlu ya da mutsuz olduğunun gelecekte bir gün bedendeki kimyasal süreçlerin incelenmesinden çıkarılabileceği düşünüp pekala kabul edilebilir. Ansal ve duygusal yeteneklerimizin işleyişleri de buna benzer şekilde mutluluğumuz ya da mutsuzluğumuzca etkilenir. Usumuzun keskinliği ve duygularımızın yeğenliği buna dayanır. Mutsuzluk tüm ruhsal işlevlerimizi zayıflatır, giderek felce uğratır. Mutluluk ise onları arttırır. Mutlu olmaya ilişkin öznel duygu, kişinin bütünü için söz konusu olan bir iyi olma durumu olmadığı zaman yalnızca bir duyguya ilişkin aldatıcı bir düşüncedir ve gerçek mutlulukla hiçbir ilgisi yoktur. Ben, insanın kafasında var olup onun kişiliğinin bir koşulu olmayan haz ya da mutluluğu, söz, haz ya da sözde mutluluk diye adlandırmayı öneriyorum. Örneğin, biri bir yolculuğa çıkar ve bilinçli olarak mutludur. Ama o böyle bir duyguya haz duymak için çıktığı yolculukta mutlu olacağını umduğu için kapılabilir. Gerçekte pekala bilinçsiz olarak düş kırıklığa uğramış ve mutsuz olması olasılığı da vardır. Gördüğü bir düş onu hakikati açıkça gösterebilir ya da belki kendisi daha sonra mutluluğunun gerçek bir mutluluk olmadığını anlar. Göreneksel olarak üzüntü ya da mutsuzluğun beklendiği ve bu nedenle de duyulduğu pek çok durumlarda sözde acı gözlemlenebilir. Sözde haz ve sözde acı gerçekte yalnızca düzmece duygulardır. Gerçek duygusal yaşantılar olmaktan çok duygulara ilişkin düşüncelerdir. B. Haz tipleri. Değişik haz türleri arasındaki niteliksel ayrımın çözümlenmesi, şimdiye kadar göstermiş olduğumuz gibi hazla etik değerler arasındaki ilgi sorununun anahtarıdır. Dipnot. Bugünlerde Bentham'ın tüm hazları niteliksel olarak benzer ancak nicelik yönünden ayrı olduklarına ilişkin varsayımının yanlış olduğunu göstermek zorunluluğu yok. Çünkü her ne kadar eğlenme ilişkin yaygın düşün hala tüm hazların aynı nitelikte olduklarını dile getiriyorsa da ruh bilimcilerden hiçbir artık bu görüşü tutmuyor. Freud ve başkalarının tüm hazın özü olduğunu düşündükleri bir haz tipi acı veren gerilimden kurtulmaya eşlik eden duygudur. Açlık, susuzluk, cinsel doyum gereksinmesi, uyku ve bedensel eğitim organizmanın kimyasal yapısından kaynaklanır. Bu istemleri doyurmak için duyulan nesnel, fizyolojik, zorunluluk, öznel şekilde istek olarak algılanır. Bunlar eğer uzun bir süre doyurulmadan kalırlarsa acı verici bir gerilim duyulur. Eğer bu gerilim boşaltılırsa haz şeklinde bir rahatlama ya da benim adlandırmayı önerdiğim şekliyle doyum, İngilizce satisfaction duyulur. Satisfaker sözcüğünün karşılığı olan bu terim yeterli kılmak anlamına gelmektedir ve onun bu türden haz için en uygun anlam olduğu görülmektedir. Fizyolojik koşullara dayanan bütün bu gereksinmelerin asıl özellikleri, gereksinmenin doyumunun ya da giderilmesinin organizmada ortaya çıkmış fizyolojik değişmeler yüzünden doğan gerilimi sona erdirmesidir. Eğer açsak ve yemek yersek organizmamız yeteri kadar besin aldıktan sonra belli bir noktanın ötesinde yemek yemeyi sürdürme artık bizim için acı verici olacaktır. Acı verici gerilimden kurtulmaktan doğan doyum en yaygın ve ruh bilimsel olarak elde edilmesi en kolay hazdır. O aynı zamanda gerilim yeterince uzun sürüp bu nedenle yeterince yeğin olduğunda en yeğin hazlardan biri de olabilir. Bu tip hazın önemi tartışma kaldırmaz. Giderek bu tip haz, insanların hemen hemen pek çoğunun yaşamlarında duydukları biricik haz biçimidir. Gerilimden kurtulmanın neden olduğu ama betimlediğimizden nitelik bakımından farklı bir haz tipi de ruhsal gerilimden kaynaklanır. İnsan bir isteğin gerçekte us dışı ruhsal gereksinmelerce belirlendiği halde bedeninin istemleri yüzünden olduğunu düşünebilir. O organizmanın fizyolojik koşullara dayanan bir gereksinmesi sonucu olmayıp tedirginlik ya da bunalımı yatıştırmak için duyulan ruhsal gereksinmelerinin sonucu olan yiğin bir açlık duyabilir. Söz konusu tedirginlik ya da bunalım normal olmayan fizyolojik kimyasal süreçlerin birlikte getirdikleri şeyler de olabilirler. İçki içmek için duyulan gereksinmenin çok kez susuzluktan değil ruhsal koşullar yüzünden doğan bir gereksinme olduğu iyi bilinir. Yiğin cinsel isteğe de fizyolojik değil ruhsal gereksinmeler neden olabilir. Kendi kendisine değerini kanıtlama konusunda yeğin bir gereksinme duyan güvensiz biri, başkalarına kendisinin ne denli çekici olduğunu göstermek ya da onlara cinsel bakımdan üstün olmak için kolayca yeğin cinsel istekler duyacaktır. Bu istekler doyurulmadıkları takdirde onda acı verici bir gerilime neden olacaklardır. Böyle biri isteklerinin yeğenliğinin bedeninin istemleri sonucu doğduğunu düşünmeye eğilim duyacaktır. Oysa gerçekte bu istemler onun ruhsal gereksinmelerince belirlenmektedir. Nevrotik uyku hali de gerçekte bastırılmış tedirginlik, korku ya da öfke gibi ruhsal koşulların sonucu olduğu halde normal yorgunluk gibi bedensel koşulların sonucu olduğu düşünülen bir başka istek örneğidir. Bu istekler bir eksiklik ya da bozukluktan kaynaklandıkları zaman normal ve fizyolojik koşullara dayanan isteklere benzerler. Birinci durumda eksiklik organizma içindeki normal kimyasal süreçlerden kaynaklanır. Öteki durumda ise ruhsal işlev bozukluğunun sonucudur. Her iki durumda da eksiklik gerilimlere neden olur. Bu eksikliği giderme ise hazla sonuçlanır. Bedensel gereksinme biçiminde olmayan tüm öteki us dışı istekler, örneğin ün, üstünlük, boyun eğme, imrenme, kıskanma gibi tutkulu ve yeğin istekler de bireyin öz yapısından kaynaklanırlar ve kişilik içindeki bir sakatlanma ya da bozukluktan doğarlar. Bu tutkuların doyumundan duyulan haz da tıpkı nevrotik bakımdan koşullanmış bedensel isteklerde olduğu gibi ruhsal gerilimden kurtulmanın sonucudur. Her ne kadar haz gerçek fizyolojik ve us dışı ruhsal gereksinmelerin doyumundan çıkıyor ve gerilimden kurtulmadan oluşuyorsa da her iki durumdaki hazın niteliği önemli bir şekilde değişir. Fizyolojik bakımdan koşullanmış istekler fizyolojik gerilimin kalkmasıyla doyum bulurlar ve ancak fizyolojik gereksinme yeniden doğduğunda tekrar ortaya çıkarlar. Bu nedenle onlar doğada uyumludurlar. Us dışı istekler ise tersine açgözlüdür. İmrenen, baskı yapmak isteyen sadist birinin isteği, bu isteğin doyumu ile büsbütün değil ancak bir an için ortadan kalkar. Bu us dışı isteklerin asıl özünde onların doyurulamamaları vardır. Onlar kişinin içindeki doyumsuzluktan doğarlar. Bu tutkulu ve us dışı isteklerin kaynağı, üreticilik eksikliği ve bunun sonucu olarak doğan güçsüzlük ve korkudur. Böyle biri güç ve yıkıcılık konusundaki tüm isteklerini yerine getirse bile bu durum onun korku ve yalnızlığını gideremeyecek, gerilimi bu yüzden sürüp gidecektir. Burada imgelemin kutsaması bir ilenmeye, lanete döner. Çünkü birey hem korkularından sıyrıldığını hissetmez hem de durmadan artan doyumların açgözlülüğünü sağaltacağını ve içsel dengesini yeniden kuracağını düşler. Ama açgözlülük dipsiz bir kuyu, bu açgözlülüğün doyurulmasından sağlanmış olan kurtuluşa ilişkin düşün ise bir seraptır. Gerçekte açgözlülük çok kez varsayıldığı gibi insanın hayvansal doğasından değil anlık imgeleminden kaynaklanır. Fizyolojik gereksinmelerin ve nevrotik isteklerin giderilmelerinden doğan hazların acı veren gerilimin ortadan kalkması sonucu olduklarını görmüştük. Ama ilk kategoridekiler gerçekten doyum sağlayıcı, normal ve mutluluğun birer koşulu oldukları halde ikinci kategoridekiler en hafif deyimiyle gereksinmenin yalnızca geçici bir hafifletilmesi, hastalıklı işlevselliğin ve temeldeki mutsuzluğun birer belirtisidir. Ben ustaşı isteklerin yerine getirilmelerinden doğan ustaşı hazzı, normal fizyolojik isteklerin yerine getirilmesi olan doyumun karşıtı olarak adlandırmayı öneriyorum. Çünkü ahlak felsefesi sorunu için ustaşı haz ve mutluluk arasındaki ayrım, ustaşı haz ve doyum arasındaki ayrımdan çok daha önemli bir ayrımdır. Bu ayrımı anlayabilmek için ruhsal eksiklik kavramına karşı bolluk kavramını işe sokmak yardımcı olabilir. Bedenin doyurulmamış gereksinmeleri, giderilmeleri doyum sağlayan gerilimlere neden olur. Burada asıl eksikliği duyulan şey doyuma ilişkin temeldir. Başka bir deyişle ustaşı istekler eksikliklerden de yani bireyi nefret etmeye, imrenmeye ya da boyun eğmeye zorlayan güvensizlik ve kaygıdan da kaynaklanırlar. Bu yeğen isteklerin giderilmesinden doğan haz, üreticiliğe ilişkin temel bir eksiklikten kaynaklanır. Hem fizyolojik hem de ustaşı ruhsal gereksinmeler bir eksiklik dizgesinin parçalarıdır. Ama eksiklikler alanının ötesinde bir bolluk alanı doğar. Hayvanda bile fazla enerji bulunduğu ve bu enerji oyun içinde dile getirildiği halde, dipnot, bu sorun Gehbali'nin Vom Ursprung und von den Grenzen der Freiheit, Schweib, Co. Basel 1954 adlı yetkin incelemesinde ele alınmıştır. Bolluk alanı temelde insana özgü bir alandır. Bu alan üreticiliğin içsel etkinliğin alanıdır. İnsan enerjisinin çoğunu salt geçimini sağlamak için kullanmak zorunda olmadığı zaman ondaki bolluk alanından söz edebiliriz. İnsan ırkının evrimi, bolluk alanının yaygınlaşması, yalnızca yaşamını sürdürmenin ötesindeki başarılar için geçerli fazla enerjinin artmasıyla belirlenir. İnsanın özgür bir biçimde insansal olan tüm başarıları bolluktan çıkar. Tüm etkinlik alanlarında giderek açlık ve cinsellik gibi temel işlevlere ilişkin alanlarda eksiklikle bolluk, bu nedenle de doyum ve mutluluk arasında bir ayrım vardır. Yeğin bir açlık gereksinmesini doyurmak haz vericidir çünkü gerilimi yok eder.